Intermittent Fasting ve Ketojenik Beslenme podcast'imizin 5. bölümüne hoş geldiniz. Bu podcast'te daha önce de aktardığım üzere 4 ay gibi kısa bir sürede 16 kilo vermemi sağlayan, daha da önemlisi ruhsal ve fiziksel açıdan beni çok daha iyi bir seviyeye taşıyan ketojenik beslenme ve aralıklı oruçla ilgili tecrübelerimi sizlerle paylaşıyorum biliyorsunuz. Son bölümden bu yana hedeflediğim 20 kilo ve %12 yağ hedefine nihayet ulaştım. Toplamda bu süreç 6 ayımı aldı. İlk 4 ay aslına bakarsanız oldukça hızlı geçti. Son 2 ay ise kilo verme sürecim ve yağ oranımın düşmesi diğer aylara nazaran çok yavaştı. Ancak sonuçta nihayet istediğim hedefe ulaştım. Tabii daha önce de bahsetmiştim. Bu yolculuğa çıkarken tek amacım kilo vermekte, itiraf ediyorum. Ama yol üzerinde fark ettim ki sizlerle de paylaştım. Diğer bölümlerde anlattım. Kilo vermekten çok daha fazlası gerçekleşti. Dilerim siz de benim gibi yeni yılda bu yolculukta amacınıza ve isteklerinize hatta çok daha fazlasına ulaşırsınız. Yeni yıl demişken Instagram hesabında yılbaşında ketojenik beslenmenizden ödün vermeden nasıl beslenebileceğinizi, ufak nasıl kaçamaklar yapabileceğinizi paylaşacağız. Henüz ketojenik yaşıyoruz Instagram hesabını takip etmiyorsanız takip etmenizi öneririz. Geçen haftaki bölüm en çok dinlenen bölümlerden biri oldu. Sanırım bunda Instagram takipçi sayısının ve podcast abone sayılarının artmasının da etkisi var. Ama ben asıl etkinin çok basit olarak ketosisi anlatmamızdan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü nedense ketojenik beslenmeyi ve aralıklı orucu kısa süreli yapılan bir diyet çeşidi olarak düşünen ve diyet olduğu için de çok zor olduğuna inanan bir kesim var. Oysa ki bunun bir yaşam tarzı olduğunu ve çok kolay bir şekilde alışkanlıklarınızı değiştirerek hedeflerinize ulaşabileceğinizi söyleyebilirim. Burada en büyük örneği de benim. Instagram takipçi sayımız 600, podcast abone sayımız da 200'ü geçmiş durumda. Podcast'imiz iTunes, Spotify ve SoundCloud'da yayında. Açıkçası tamamen gönüllülük esası ile tecrübelerimi aktardığım bu yayının bu kadar ilgi göreceğine ihtimal vermiyordum. Bizi takip eden, destekleyen, yorum yazan herkese tekrar buradan çok teşekkürler. Şimdi gelelim bu haftaki bölümün konusuna. Basitçe ketosiste olduğunuzu nasıl anlarsınız? Keton ve kan değerlerinizi nasıl ölçersiniz ve bunlar ne anlama geliyor? Biraz bundan bahsedeceğim. Sonuçta mühendislikte çok temel bir kural vardır. Ölçemediğin bir veriyi değerlendiremezsin. Şimdi çok basit olarak başlayalım. İlk olarak ketosiste olduğunuzu nasıl anlarsınız? Ketosiste olup olmadığınızı üre, kan ya da nefes testiyle anlayabilirsiniz. Ketosisin test gerektirmeyen bazı göstergeleri de var tabi. Mesela onları şöyle sıralayabilirim. İlk olarak ağız kuruluğu ve su içme ihtiyacında artış. Yeterince su içmediğiniz zaman suyun içerisinde yer alan tuz gibi elektrolitleri de alamazsınız. Dolayısıyla ağız kuruluğu hissedersiniz. Yeterince su içmeye özen gösterin. Bu vesileyle tekrar bu hatırlatmayı yapmış olayım. Tuvalet ihtiyacınızda artış. Bir keton türü olarak asetoasetat tuvalet ihtiyacınızı arttırırken ketosisin idrar çubuklarıyla test edilebilmesini sağlar. Özellikle başlangıçta artan tuvalet ihtiyacınız daha çok susamanızın da temel nedenlerinden biridir. Keto nefesi, ya bunu tam aslında böyle çeviremedim ama bu şekilde ifade edeyim. Bu aseton adı verilen keton türünün nefesiniz yoluyla ağzınızdan çıkarken oluşturduğu ve nefesinizin zaman zaman tatlımsı kokmasına neden olan bir durumdur. Ketosiste olduğunuzu anlamanıza yardımcı olacak diğer pozitif göstergelerse şöyle. Açlık hissinizde azalma. Ketojenik beslenen birçok kişi iştah ve açlık hissinde gözle görülür bir azalma olduğunu biliyor. Bunun sebebi ketojenik beslenme sırasında vücudun yağ depolarını yakma yeteneğinin artması. Pek çok insan günde bir ya da iki defa yemek yiyerek aslında intermittent fasting'i de uygulamış oluyor. Bu hem vakit hem nakit tasarrufu sağlıyor hem de kilo kaybını hızlandırıyor. Enerji seviyenizdeki artış. Ketojenik beslenmeye başladığınızda keto flu denilen ve birkaç gün sürebilen yorgunluk ve böyle hafif nezle halini üzerinizden attıktan sonra enerji seviyenizde belirgin bir artış olur. Bu durum konsantrasyon ve bilinç artışı olarak da hissedilebilir. Bu kısa bilgilerden sonra ketosisi nasıl ölçümleriz? Ketosisi yani vücudunuzdaki ketonları ölçmenin 3 farklı yöntemi var. Bunları en etkilisi demeyeyim, en etkisizinden en etkilisine ve gerçek doğru veriye doğru sıralarsam idrar çubuklarını kullanmak, nefes keton analizi yapmak, son olarak da kan keton ölçüm cihazlarını kullanmak. İdrar çubukları ketosisi ölçümlemenin en kolay ve en uygun fiyatlı yoludur. Özellikle yeni başlayanlar için. Testi uygulamak için çubuğu idrarınıza batırıp 15 saniye beklediğinizde sonrasında gerçekleşen renk değişimi ketonların varlığının göstergesidir. İdrar çubuklarını uygun fiyatlara eczanede bulabilirsiniz. Ne var ki idrar çubukları sıvı tüketim miktarınıza bağlı olarak yanıltıcı olabilir. Bu testler vücudunuzdaki keton seviyesini net olarak göstermeyebilir. Son olarak uzun süredir ketosiste olduğunuzda testlerin negatif çıkma ihtimali var. Ya ben bu bilgiyi veriyorum ama açık söyleyeyim. Yani bence bu en sakat yöntem. Hiç kullanmayın. En ucuzu bu diye düşünebilirsiniz. Hani bir atasözü var. Ucuz etin yahnisi diye. Yani aslında ketosistesinizdir. Çok doğru gidiyorsunuzdur. Ama bunlar sizi yanıltabilir. O yüzden bence hiç denemeyin derim. Şahsen ben hiç denemedim. Nefes keton analizi. Keton seviyenizi ölçmenizin bir diğer zahmetsiz yolu. Bunlar tabii idrar çubuklarına göre biraz daha pahalı. Uzun vadede kan testlerinden de daha ucuz. Tekrar tekrar kullanılabilir. Ya bunun cihazları var. Görmüşsünüzdür belki incelediyseniz. Ama bu testler de idrar testlerinde olduğu gibi size net bir keton seviyesi vermez. Sadece genel seviyenizi anlamanızı sağlayan birkaç renk kodu gösterir. Ya bu hem doğru ölçüyü vermediği gibi yanılma payı da çok yüksek. Ben bunu da tercih etmeyin derim. Kan testi kanınızdaki keton seviyesini anlık ve sayısal olarak ölçmenizi sağlar. En doğru yöntem bu. Ben direkt bununla başladım ve hala bununla devam ediyorum. Bence en iyi yöntem bu. Ben bunu tavsiye ediyorum. Vücudunuzdaki ketonları ölçümlemenin en net yolu olan kan testi ne yazık ki diğer seçeneklere göre tabii oldukça pahalı. Özellikle cihazı, işte çubukları bayağı pahalı. Diğer yandan testi yapabilmek için parmağınızdan kan almanız gerekiyor. Ya çok acı vermeyen bir şey ama bazı insanlar işte bir şekilde bunu biraz seremoni haline getirebiliyor. Bu cihazları yurt dışı internet sitelerinde bulma şansınız var. En meşhurunda zaten birçoğu var. İsteyenlere bunu e-mail ile ya da Instagram hesabından direkt olarak paylaşabilirim. Ben ölçümlerimi direkt bu şekilde yapıyorum ve en güvenilir yöntem olduğunu söyleyebilirim. Ayrıca ek bir bilgi vermem gerekiyor. Hatırlarsanız ketosis ve IF uygularken en önemli göstergelerden ve desteklerden birinin vücuttaki insülin değeri ve kan şekeri değeri olduğunu söylemiştik. Dolayısıyla keton değerlerini ölçerken kan şekerinize de bakmanız lazım. Optimal seviye keton değerleri yüksekken kan şekeri değerlerinin düşük olduğu seviyedir. Vücudunuzun yağ yakım evresinde olması için kan şekeri değerlerinizin belli seviyenin altında olması gerekir. Peki optimal ketosise nasıl ulaşılır? Ketosiste olma durumu siyah ya da beyaz kadar net değil. Yani ya ketosistesin ya değilsin gibi bir durum yok. Bunun belli bir seviyeleri var. Beslenme planınıza göre ve egzersiz seviyenize göre ve yaptığınız diğer etkenlere göre ketosisin farklı seviyelerinde olabilirsiniz. Kandaki keton seviyelerine göre bunlar ne anlama geliyor? Bunları özetlemeye çalışayım size. Bu genellikle milimol bölü litre seviyesi olarak ölçülüyor. Yani bu standart bir ölçü birimi. 0.5'in altı aslında ketosis olarak kabul edilmese de 0.2 civarı ketosise geçişin başladığı kabul ediliyor. Ne var ki bu noktada vücudunuz maksimum oranda yağ yakmıyor. 0.5 ile 1.5 seviyesi düşük ketosiste olduğunuz anlamına geliyor. Bu durum kilonuzu olumlu etkilemekle beraber vücut hala maksimum seviyede yağ yakmıyordur. 1.5 ile 3, yani aslında 1.5 ile 2.5 optimal ketosis olarak kabul edilir. Bu noktada maksimum zihinsel ve fiziksel performansınıza ulaşırsınız. Yağ yakımı en üst seviyededir ve kilo kaybı hızlanır. Tabii bu seviyede eğer yani yanlış bir şey yapmıyorsunuz, kan şekeri değeriniz de çok optimum seviye, ideal seviyededir. Dolayısıyla burası en ideal hem kan şekeri anlamında hem keton anlamında ideal seviyedir. 3 ve üzeri çok gerekli görülmezken etkileri pozitif de olabilir, negatif de olabilir. Kimi zaman bu seviyeye yeterince yemek yemediğiniz anlamına gelebilir. Mesela ben bir kere günde sadece tek öğün yaparak, o öğünün öncesinde de spor yaparak 4.2'ye görmüştüm ki bence oldukça zararlı bir seviye. Hiç tavsiye etmem. Tip 1 diyabetlerde insülin eksikliğinden kaynaklanabilir bu durum. Dolayısıyla doktor müdahalesi gerektirebilir. 8-10 seviyeleri de çoğu zaman yalnızca ketojenik beslenerek erişemeyeceğiniz bir seviye. Vücudunuzda bir şeylerin yanlış gittiği anlamına gelir. Tip 1 diyabette insülin eksikliğinden mesela kaynaklanabilir. Mide bulantısı, kusma, karın ağrısı gibi semptomlarınız olabilir. Ketoasidosis denilen ve müdahale gerektiren bir durumla sonuçlanabilir. Böyle bir durumla karşılaştığınızda çok acil doktorunuza görünün. Ketosis'e nasıl girilir peki? Ya da bu seviyeler nasıl arttırılabilir? Daha önce aslında bahsetmiştim ama kısaca biraz daha faktörleri tekrar sıralayayım. Bu seviyeyi arttırmanın farklı yollarını en etkiliden en az etkiliye doğru sıralarsam, en etkilisi tabii ki karbonhidrat alımını kısıtlamak. Günlük 20 gram ve altı sıkı bir düşük karbonhidrat diyeti olarak kabul edilir. Ketose ulaşmak için lif alımını kısıtlamanız gerekmez. Burada karbonhidratın hangileri olabilir, hangilerini yiyebilirsiniz, hangilerini yiyemezsiniz. Daha önceki bölümlerde anlatmıştık. O bölümleri inceleyebilirsiniz. Instagram hesabında da yiyebileceğiniz karbonhidrat çeşitleri anlatılıyor. Protein alımını azaltmak bir diğer faktör. Eğer mümkünse vücudunuzdaki protein alımını vücut ağırlığınızın her bir kilogramı için 1 gram olacak şekilde düzenleyin. Yani 70 kiloysanız günlük 70 gram protein almanız gerektiğini düşünün. Öncelikle kilo fazlanız varsa ulaşmayı hedeflediğiniz kilo başına 1 gramı hedefleyebilirsiniz. Yani işte atıyorum 100 kilosunuzdur, 70 kiloya gelmeyi düşünüyorsanız yine 70 gram olarak protein alımınızı günlük bu şekilde sınırlandırın. Kişilerin optimal ketosis seviyesine ulaşmak için çabalarken yaptığı en büyük hata genellikle gerekenden fazla protein almak oluyor. Çünkü işte ekmeği kesiyorsunuz, karbonhidratı kesiyorsunuz, doymayacağınızı düşünüyorsunuz. Nasılsa problem yok deyip bir şekilde ete abanılıyor. Ama atlanan bir şey var ki ette de biliyorsunuz gereğinden fazla protein, acı gereğinden fazla yağ alma durumunuz olabilir. O yüzden sıkıntılı bir durum. Hele ki işte mesela dışarılarda köfte vesaire falan yiyorsunuz. Köftenin içinde bayağı bir miktarda işte ekmek vesaire olabiliyor. Bu durumda çok sıkıntılı durumlar oluşabilir. Dikkatli olmanız lazım. Doyabilmek için yeterince yağ alın. Bu konu çok önemli. Yağ tüketimi ketojenik beslenmede açlıkla, yani herhangi bir diyetteki uygulanan açlıkla aradaki en büyük fark. Zaten diyetin temelini, diyet demeyelim, beslenmenin temelini ulaşmanıza, yani beslenmede en iyi seviyeye ulaşmanızı sağlayacak olan şey kaliteli yağları doğru şekilde ve doğru makrolarda tüketmek. Yağlar aynı zamanda ketojenik beslenmenin sürdürülebilir olmasını sağlayan ve bu beslenmeyi açlıktan ayıran en temel fark. Aç olmadığınızda atıştırmayın. Gereksiz atıştırmalıklar kilo kaybını yavaşlatır, ketosis seviyenizi de azaltır. Ben bir önceki bölümde bahsetmiştim. Mesela ben işte 8 saat beslenme aralığım benim. O arada da 2 öğünüm var. 2 öğün dışında ara öğünlerde hiçbir şey yemiyorum. Çünkü bir şekilde ağzınıza attığınız her şey insülin değerlerinizin oynamasına sebep oluyor. Bu da sonuç itibariyle vücudunuzun ketosise girmesini ve o evreleri geciktirebiliyor. Yani öğünler arası açlıkları veya işte son öğününüzle ilk öğününüz arasındaki açlık süreleri ne kadar açarsanız sonuç itibariyle bu beslenme şeklinden o kadar fazla verim alabilirsiniz. Daha önce söylemiştim ama tekrar vurguluyorum. Ketosis ve intermittent fasting olmazsa olmaz, birlikte düşünmeniz gerekiyor. Dolayısıyla aralıklı orucu mutlaka yapın. Aralıklı oruç keton seviyelerini arttırmakta oldukça etkilidir. Kilo kaybını ve tip 2 diyabetin iyileşmesini de hızlandırır. Son olarak egzersiz yapın. Bu beslenme çeşitlerini uygularken herhangi bir fiziksel aktivitede bulunmak keton seviyesini de arttırıyor. Çünkü sonuç itibariyle vücudunuz enerjiye ihtiyaç duyuyor ve vücudunuz daha fazla keton üretiyor. Bu özet bilgilerden sonra bu bölümün de sonuna geldik. Kapatmadan önce kısa hatırlatmamı yine eklemek istiyorum. Size daha önce de aktarmıştım. Ben beslenme, spor ya da sağlık uzmanı değilim. Burada anlattığım tüm bilgiler kendi yaşadıklarımdan ibaret. Herhangi bir tavsiye de değil. Aralıklı oruçla beslenecekseniz ya da ketojenik beslenmeyi düşünüyorsanız, ikisini birlikte uygulayacaksanız, bu sürecin öncesinde, sonrasında ya da tüm bu süreç boyunca bir beslenme uzmanından destek almayı, mutlaka doktor kontrolünde ve izni dahilinde burada benim anlattıklarımı uygulamanızı öneriyorum. Bir sonraki bölümde if ve keto yaparken egzersiz ve sporu denkleme nasıl dahil edeceğinizden ve bunun faydalarından bahsedeceğim. 2020 senesinin hedeflerinize ulaştığınız bir yıl olmasını diliyorum. Şimdiden mutlu seneler. Yeni bölümlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.